KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 18. Kaset 2. Yüz Sayfa 559. Öğretmenin Eğitim Öğretim Lideri Olarak Görevleri: Güven verici ortam oluşturma, olumlu davranışları yaparak örnek olma, uygun öğrenme çevresi oluşturma ve yapılandırma, öğrenmeye güdüleme, öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltme, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini uygulama, öğrenciler ile etkileşime açık olma, öğrenciler arasında işbirlikçi çalışma tekniklerini geliştirme, iletişim becerilerini geliştirme, öğrencilerin özgüvenini geliştirme. Soru tarzı: aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf lideri olarak görevleri arasında yer almaz? A. Etkili öğrenme çevresini oluşturma. B. Öğrencilerin eksik yönlerinin üzerine gitme. C. İletişim becerilerini geliştirme. D. Öğrencilerin özgüvenini geliştirme. E. Güvenli ortamlar oluşturma. Cevap B. Sınıf lideri olarak öğretmen etkili iletişim kurma ve öğrenciyi güdüleme becerisine sahip olmalıdır. Sınıf yönetiminin temel öğelerinden olan öğretmenin liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? KPSS 2004. A. Okul çevresinin sosyoekonomik ve kültürel düzeyiyle. B. Okul yöneticilerinin istekleriyle. C. Öğrenci velilerinin eğitimden beklentileriyle. D. Öğretmenin sergilediği davranış örüntüsüyle. E. Okulun sahip olduğu olanaklarla. Cevap D. Öğrenci davranışlarını etkileyen faktörler. Öğrenci davranışlarını etkileyen faktörleri analiz edecek olursak iki temel kaynağı ele almamız gerekmektedir. Bunlar okul dışı çevreden kaynaklanan faktörler, aile, TV yayınları, arkadaşlık, akran grupları, ekonomik ve sosyal kuruluşlar, toplumun kültürel mirası. Okul içi çevreden kaynaklanan faktörler, öğretmenin kişiliği ve yaklaşımları, öğretim programları, öğretme-öğrenme süreci, sınıf içi arkadaşlıklar, öğrenci etkileşimi. Öğrencilerin kişiliğinin gelişiminde kritik dönem olan 0-6 yaşlar arasında çocuk birçok temel özelliği aile içi etkileşimden alır. Bu dönemde çocuk, aile ilişkileri çocukta güven, özellik, girişimcilik gibi temel özelliklerin kazanılmasını sağlar. Yine kimlik kazanma çabalarının yoğun olduğu ergenlik döneminde de ailenin yapısı ve işleyişi, izin verici anne baba, demokratik anne baba, mükemmeliyetçi anne baba, ergenin kimlik kazanma çabalarını etkiler. Aynı zamanda boşanmış aile çocuklarında ruh sağlığı ve kişiliği oluşturan temel özelliklerde bazı problemlere yol açabilir. Bozuk aile ilişkileri, çocuklarda değişik davranış bozuklukları, ruhsal çöküntü, okul başarısızlığı, birey olamama, güvensiz kişilik yapısı gibi sorunların oluşmasına neden olur. Bu durumdaki çocuklar sınıfta öğrenmeye isteksizlik, öfke, saldırganlık, ilgisizlik, dikkatsizlik gibi başarıyı olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara yöneltir. Bu nedenle öğrencilerin kişilik gelişimini ve olumlu davranış kazanmalarını desteklemede dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler bulunmaktadır. Bunlar genel olarak şu şekilde özetlenebilir: aile ortamının demokratik olması, kararlara çocuğun da katılabileceği ve temel kişilik özelliklerinin destekleneceği ortamlar oluşturulmalıdır. Anne baba davranışları tutarlı ve yapıcı olmalı, kavga ve sürtüşmelerden kaçınılmalıdır. Çocuğa yasaklayıcı ve sınırlayıcı kurallar ile yaklaşılmamalıdır. Anne baba çocuğa güven, özellik, girişimcilik, başarı ve olumlu kimlik kazanacaklığı ortamlar oluşturmalıdır. Çocuklar ve ergenler kitle iletişim araçlarının ve çevrenin zararlı etkinliklerine karşı bilgilendirilmelidirler. Arkadaş gruplarının ve akran gruplarının çocuğun gelişimine etkisi konusunda gerekli rehberlik yapılmalıdır. Okullar çocuğun gelişim özelliklerini kazanabilecekleri uygun ortamları ve etkileşimleri sağlamalıdır. Çocuğun gelişiminde tehdit ve cezadan çok övgü ve teşvik girişimleri tercih edilmelidir. Öğretim programları öğrenci merkezli olmalıdır. Öğrencilerin gereksinimlerini karşılamalıdır. Okulda bilgilerin aktarıldığı öğretim düzenlemelerinin yerine bilgiye ulaşma yollarının geliştirildiği ve bilginin yapılandırıldığı öğretme-öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. Öğretmen-öğrenci ilişkileri güven verici ve tutarlı olmalıdır. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve hızları dikkate alınarak her öğrenciye göre etkinlik programları hazırlanmalıdır. Soru tarzı: Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencilerin kendilerini sınıfta güvende hissetmelerine katkısı yoktur? KPSS 2001. A. Öğrencileri not kesmeyle uyarma. B. Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınma. C. İlkeli ve kararlı davranma. D. Öğrencilerin kişiliğine saygı duyma. E. Öğrencilere eşit davranma. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesine dikkate alınması gereken noktalardan biridir? KPSS 2002. A. Kurallarının kesin ve değişmez olması. B. Kurallarının öğrencilerin de katılımıyla belirlenmesi. C. Kuralları öğretmenlerin belirlemesi. D. Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi. E. Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi. Cevap B. Sınıf içi disiplin sorunlarını azaltmada öğretmenin yararlanacağı en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ortam oluşturma. B. Öğrencilerin görev ve sorumluluklarını belirleme. C. Öğretim için ayrılan sürenin bir kısmını disiplin konusuna ayırma. D. Sorun yaratan öğrencilere yaptırım uygulama. E. Sorunların çözümü için okul yönetiminden yardım isteme. Cevap B. Olumlu öğrenme ortamı düzenleme. Öğrenme sürecinde bazı olgular. Öğrenme ve bağımsızlık. 3 yaşındaki Ayşe, annesinin kendisini bir süre salıncakta sallamasından sonra ısrarla kendisini sallamamasını ister ve kendisinin sallanacağını belirtir. Bireyler öğrendikçe başka insanlara karşı bağımsızlıklarını, özerkliklerini isterler. Öğrenmenin önemli işlevlerinden biri de bireyin kendi işini kendinin yapmasını sağlamasıdır. Öğrenme ve yasakçılık. Okullardaki eğitim programları çok yönlü olmalıdır. Belirli konulara öğrenme yasağı koymak bireyin doğasına aykırıdır. Bireyler kendilerindeki merak duygusu, İnceleme, araştırma isteğiyle her şeyi öğrenme çabası içerisindedirler. Günümüzde özellikle internet gibi kitle iletişim araçlarının çoğalması nedenlerden dolayı bireyler her konuya ilişkin bilgilere ulaşabilmekte ve öğrenebilmektedirler. Öğrenme güdüsü. Birey öğrenmek istiyorsa öğrenebilir. Öğrenme bireyin çabaları sonucunda gerçekleşir. Birey öğrenmeye güdülenmelidir. Öğrenmeyi istemelidir. Bireyi öğrenmeye yönelten güdüler vardır. Bunlar merak, inceleme, araştırma, keşfetme isteği, bir probleme çözüm getirme isteği, başarılı olma isteği, anne baba ve yakın çevrenin takdirini kazanma, sosyal takdir kazanma, sosyal statü kazanma ve yükselme isteği. Öğrenmeyi sağlayan güdünün kaynağı içsel ve dışsal olmak üzere iki grupta ele alınır. İçsel güdü merak, inceleme, keşfetme isteği, bir problemi çözme ve başarılı olma gibi bireyin iç dünyasından kaynaklanan, dışsal güdü ise statü kazanma, yükselme, para kazanma, not alma gibi dış dünyadan kaynaklanan özelliklere bağlıdır. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin öğrenme güdüsünü etkilemez? Hedeflerin gerçekleşme düzeyi KPSS 2004. Öğrenme, övgü, teşvik, cesaretlendirme. Öğrenmeye ilgisi ve isteği yetersiz olan birey öncelikle teşvik edilir, cesaretlendirilir ve yönlendirilir. Böylece öğrenci öğrenme sürecinde yoğun bir çaba içerisine girer. Öğrenme ve başarısızlık. Başarısızlık öğrenmenin ve olumlu benlik gelişimin önündeki en önemli engeldir. Öğrencinin sürekli başarısızlığı ve bir şeyleri başaramıyorum şeklindeki algılama biçimi bütün öğrenme ilgisini ve isteğini ortadan kaldırır ve öğrenci öğrenmeden kaçınır. Bu nedenle öğretmen her öğrencinin başarılı olduğu, olabileceği alanları belirlemeli ve her öğrencinin başarılı olacağı davranışlar göstermesini sağladıktan sonra kademeli olarak zorlandığı konulara geçmelidir. Bu süreçte teşvik ve takdir kullanılmalıdır. Başarı hazzını yaşamak her öğrencinin doğasında bulunur. Günümüzün eğitim anlayışında her öğrenci öğrenebilir ve başarabilir ilkesi önemli yer tutar. Öğretmen. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası öğretmenlik mesleğini devletin eğitim ve öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir şeklinde tanımlanmıştır. Öğretmen, öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir. Öğrenmeye rehberlik eder ve öğretmeyi sürdürür. Eğitim-öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir. Öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki olmak üzere iki temel özellik söz konusudur. 1. Kişisel özellikler, mesleğini seven, iletişim becerilerine sahip, değerleri güçlü, ön yargısız, hoşgörülü, gelişmeye açık, bireysel ve ekiple çalışabilen, rehber ve yönlendirici, kendisini gerçekleştirmiş, güven verici. 2. Mesleki özellikler. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve performanslardan oluşan özelliklerdir. Bu özellikleri Milli Eğitim Temel Yasası 3 yeterlik alanı ile belirlemiştir. Bunlar 1. Konu alanı bilgisi. Öğretmen uzmanı olduğu disiplin alanına ilişkin bilgi birikimine sahip olmalıdır. Alan bilgisi öğretmenlik mesleğinin temelini oluşturur. Burada yetersizlik görülürse öğretmenin kullandığı yöntem ve materyal istenilen sonuca götürmez. 2. Öğretmenlik meslek bilgisi. Konu alan bilgisi bireyin alanında yeterli olduğunu gösterir. Fakat öğretmenlik mesleğinin püf noktası bildiği bilgileri başkalarına aktarabilme yollarında ve kılavuzluk yapmada yeterli olmaktır. Bu yeterliğe aynı zamandaki mesleki formasyon bilgisi de denir. Bu alana giren beceriler genel olarak şunlardır. Öğretimi planlama uygulama, sınıf yönetimi, İletişim becerileri, öğretim strateji yöntem ve teknikleri uygulama, öğretimde materyal kullanma, ölçme araçları geliştirme ve uygulama. 3. Genel kültür, genel yetenek. Eğitimin sosyal, kültürel, ekonomik ve bireysel işlevlerini gerçekleştirmede öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel kültür bilgisi, genel tarih, vatandaşlık bilgisi, genel coğrafya, temel matematik, uygarlık bilgisi gibi alanlara ilişkin bilgi birikiminden oluşur. Soru tarzı. Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik formasyonunu oluşturan temel öğeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? KPSS 2001 A. Genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi B. Genel kültür, alan bilgisi ve eğitim felsefesi C. Genel kültür, öğretmenlik, meslek bilgisi ve özel yetenek D. Genel kültür, öğretmenlik, meslek bilgisi ve yabancı dil E. Alan bilgisi, öğretmenlik, meslek bilgisi ve psikoloji bilgisi. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisinin öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır? KPSS 2002 A. Meslektaşlarla ilişkiler B. Öğrencilerle iletişim C. Okul-aile işbirliğine katkı D. Özel yaşamdaki tercihler E. Okul ve sınıftaki davranışlar. Cevap D. Sınıf yönetimi ve öğrenme-öğretme sürecini düzenleme. Öğrenci yönünden. En etkili öğrenme yolu yaparak yaşayarak öğrenme aktivitesidir. Öğrenci ulaşacağı amacı bilmeli ve bunu güdülenmelidir. Öğrenmede hazır bulunuşluk önemlidir. Bunun için ön koşul öğrenmelerin düzeyine bakılmalıdır. Sınıfta farklı bilgi ve davranışlara sahip öğrencilerin öğrenme güçlüklerini aşmada öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenme düzeyi yüksek öğrenciler hızlarına ve yeteneklerine uygun etkinliklere yöneltilmelidir. Becerilerin kazanılmasında ve kalıcılığın sağlanmasında tekrar önemlidir. Kavrayarak öğrenme ezberle öğrenmeden daha kalıcıdır. En basit ve kolay öğrenmeler ezber öğrenmelerdir. En etkili ve kalıcı öğrenme yaparak yaşayarak ve problem çözerek öğrenmedir. Yeni öğrenilenlerle önceki bilgiler arasında anlamlı bağlar kurulmalıdır. Öğretmen davranışları yönünden. Öğretmen birbirinden farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor bilgi düzeyine sahip öğrenciler için öğrencilerin yetenek ve kapasitelerine göre her öğrenciye göre etkinlik, program, öğretimi düzenlemelidir. Öğrencinin özgüveni ve öz saygısı geliştirilmeli, her öğrenciye başarılı olabileceği alanlarda sorumluluklar verilmelidir. Öğrenci cesaretlendirilmeli ve sorumluluk almalıdır. Sınıfta sorun çıkaran, arkadaşlarını rahatsız eden, dersi dinlemeyen ve bunun gibi şiddetli ve sürekli olmayan, istenmeyen davranışları önlemede en etkili yol, davranışı görmezden gelerek, pekiştirmeyerek sönmesini sağlamaktır. Öğretmen, öğretim hizmetlerinin tetikleri olan ipucu, pekiştireç, öğrenci katılımı, dönüt düzeltme etkili kullanma öğretimin etkiliğinde önemlidir. Öğrenciye öğrenmeyi sevdirmelidir. Öğretim ortamı yönünden, Sınıfta farklı bilişsel, duyusal ve psikomotor düzeyde bulunan öğrenciler için öğretmen, öğretim öğrenme sürecini belirlemede ve öğretim etkinliklerini düzenlemede çeşitli, farklı yöntem ve teknikleri kullanmalıdır. Sınıfta farklı düzeydeki öğrenciler için konu belirlemede, içerik oluşturmada her öğrenciye uygun etkinlikler, programlar uygulanmalıdır. Bütün öğrencilere göre etkinlik, program yapıldığı için sınıfta disiplin problemleri ortadan kalkar. Öğrencilerin güdülenerek aktif katılımın yüksek olduğu sınıflarda disiplin problemleri görülmez. Demokratik bir ortam oluşturulmalıdır. Sınıf içi etkileşim, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında çok yönlü gerçekleşmelidir. Öğretim planlı ve programlı gerçekleştirilir. Soru tarzı. Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tip sorunların önlenmesinde en uygun yaklaşımdır? Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi KPSS 2002. Bir sınıfta her öğrencinin güdülenerek derse katıldığında aşağıdakilerden hangisinde gerek kalmaz? Disiplin önlemleri alma KPSS 2004. Bir sınıfta öğrenme yeteneği yüksek öğrenciye en uygun davranış hangisidir? Öğrencinin düzeyine uygun etkinlikte bulunma. KPSS 2004. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci-öğretmen ilişkilerinin sağlıklı olabilmesi için gerekli değildir? Öğretmen ile ailelerin sosyoekonomik düzeyinin denk olması. KPSS 2002. Herkes gibi kendisinin de hata yapabileceğini kabul eden bir öğretmen için en uygun davranış biçimi hangisidir? Yeniliklere açık olma. KPSS 2003. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin içtenlik ve dürüstlük ilkesiyle uyuşmayan bir öğretmen davranışıdır? Öğrencinin her türlü davranışını onaylamak. KPSS 2003. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencinin, bu davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir. Öğrencinin bu davranışlardan dolayı utanmasını sağlamak. KPSS 2001. Bir öğretmenin okul başarısı düşük bir öğrenciyle etkileşimi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir? Yanlışları cezalandırması. KPSS 2001. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi disiplin sorunlarını önlemede en uygun yaklaşımdır? Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun farklı etkinliklerin seçilmesi. KPSS 2002. Verimli ders çalışma. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin başarısını etki eden etmenlerin başında verimli ders çalışma becerisi gelir. Verimli ders çalışma nasıl çalışılacağını, çalışma yöntemlerini uygulamayı ve hedef belirlemeyi içerir. Bunlardan bazıları şunlardır. Yıllık çalışma planı yapılmalı ve kullanılmalıdır. Bu planda neleri, ne zaman ve nasıl yapacaklarının ayrıntıları bulundurulmalıdır. Günlük çalışma planı yapılmalıdır. Günler neleri, nasıl ve hangi saatlerde yapılacağı bu planla yer almalıdır. Ders çalışmadan önce bedensel ve psikolojik olarak hazır olunmalıdır. Çok yemek yendiğinde, ağır uyku durumunda, düşünceler anlamında sıkıntılı durumlarda ve yorgun durumda ders çalışılmamalıdır. Öğrenilecek konulara ilgi duyulmalıdır. Konunun önceki konularla bağlantısı kurulmalı, ön bilgiler tekrarlanmalı, konunun nerede, ne şekilde kullanılacağı bilinmelidir. Ders çalışırken çalışma odasında masa ısı ve ışığın normal olduğu masa üzerinde dik ve düzgün oturarak genel uyarılmışlık halini güçlendirme, çalışmak gerekir. Yatarak, uzanarak ya da TV karşısında ders çalışmak verimliliği düşürür. Ders çalışırken gerekli materyal, araç gereç hazır tutulmalıdır. Konuyu çalışmaya başlarken bütün parça bütün ilişkisine göre gözden geçirilir. Önce konuların ana ve alt başlıklarına bakılır. Konu bir defa okunur. Sonra tekrar ve dikkatle okunur. Önemli bilgiler, grafik, şeva, kavram haritası yapılır ve not tutulur. Özet çıkarılır. Harita, resim, kaynakça, sözlük ve yardımcı kaynaklardan yararlanılır. Öğrenilen bilgilerin günlük hayata ve gerçek durumlara uygulanması yapılmalıdır. Unutmayı ortadan kaldırmak için aralıklı tekrarlar yapılır. Sınıf yönetimi ve iletişim. İletişim, bireyler arasında bilgi, düşünce ve duyguların karşılıklı olarak iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. İletişim, duygu ve anlamların paylaşılması sürecidir. Eğitimde iletişim, gerek bilgilerin, gerekse duyguların paylaşım sürecindeki öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkilerini kapsar. Sağlıklı ve etkili bir iletişim sürecinin sonucunda eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi mümkün olur. İletişim süreci, gönderici kaynak, ileti, mesaj, kanal ve alıcı. Alıcı kendi arasında üçe bölünmektedir. Dönüt, öğrenci, ölçme ve değerlendirme. İletişim süreci, öğretim süreci, gönderici kaynak, öğretmen, iletişim sürecini başlatan taraf. İleri, mesaj, içerik, kapsam, paylaşılmak istenen duygu, düşünce ve bilgiler. Kanal, eğitim durumları, strateji, yöntem, araç gereçler, iletilerin aktarılma yollarıdır. Bireyin beş duyu organı alıcıdır. Örneğin anlatım, soru cevap, radyo, gazete gibi kanallar. Alıcı, dönüt, öğrenci, ölçme ve değerlendirme. İletişim türleri. 1. Sözlü iletişim. Konuştuğumuz dildir. Söylenilenler ve söylenilenlerle ilgili ses tonu, vurgular, telaffuz ve hızlı sözlü iletişimi oluşturur. 2. Sözsüz iletişim. Beden duruşu, jestler, baş sallama, kolları açma, kızgınlık, gerginlik, rahatlık, göz teması, dokunma, sen benim için önemlisin mesajı verir. Sıcak ilişkileri başlatır. Görünüş ve kıyafet. Öğretim sürecinde bazı iletişim becerileri. Edilgin dinleme. Sessizlik. Öğrencilerin söylediklerini sessizce, sözlerini kesmeden dinleme sonucunda öğrencide kabul edildiği duygusunu yaratan ve paylaşmayı cesaretlendiren bir tekniktir. Etkin dinleme. Bu teknikte öğretmenin öğrencinin söylediklerini dikkatlice dinlemesinin yanında anlaşıldığını ifade eden tepkiler kullanır. Edilgin dinlemenin aksine etkileşimi gerektirir. Örneğin, öğrenci, öğretmenim bugün çok üzgünüm. Öğretmen, evet, üzgün olduğunu söylüyorsun. Sözsüz iletişim tekniklerini etkin kullanma. Beden duruşu, jestler, dokunma ve göz teması. Sözlü iletişim tekniklerini etkin kullanma, dil, ses tonu, vurgular ve telaffuz. İletişim engellerinden kaçınma. Emir vermek, yönlendirmek. Uyarmak, gözdağı vermek. Ahlak dersi vermek. Öğüt vermek, çözüm önerisinde bulunmak. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak. At takmak, alay etmek, ben dilini kullanma. Yine ödevini yapmamışsın yerine, ödevini yapmamış olanlar beni üzdü şeklinde söylenen bir ifade, öğrenciyi bu davranışından dolayı suçlamak yerine öğretmenin duygusunu aktardığı için daha etkili olacaktır. Öz saygı geliştirici dil. Yine öğrenciyi suçlamadan istenmeyen bir durum ya da davranış ile ilgili ifade biçimidir. Örneğin, öğrenciye şişkolaşmışsın yerine seni kilo almış gördüm demek daha etkili bir dildir. Olumlu, olumsuz dil. Öğretmenlerin öğrencileriyle olan konuşmalarında olumsuz dile göre olumlu dili kullanmaları etkili iletişimi kullanmada önemlidir. Aşağıda olumlu ve olumsuz dilin kullanılışı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. Olumlu dil. Sandalyenizi göstererek şu şekilde taşıyınız. Bu işi kendi çabanla yapmaya çalış. Sessiz olun, çok fazla gürültü oluyor. Masayı temizler misin? Olumsuz dil. Sandalyeyle gürültü yapmayın. Her şeyi arkadaşından bekleyerek hile yapma. Gürültü yapma. Masayı temizle. Soru tarzı. Birisiyle konuşurken sıskalaşmışsın yerine incelmişsin, şişkosun yerine toplu görünüyorsun demek hangi tür iletişim diline örnektir? KPSS 2003. A. Sen dili. B. Biz dili. C. Ben dili. D. Öz saygı zedeleyici dil. E. Öz saygı geliştirici dil. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi konuşurken başkalarıyla göz teması kuramayan bir öğrencinin bu durumu için uygun bir açıklama olmaz? KPSS 2003. A. Ulaşılmaz görünme isteği. B. İlişki kurmakta çekingenlik. C. Kendine güven eksikliği. D. Yakın ilişki kurmakta kaygı. E. Utangaçlık. Cevap A. Sınıfta etkileşim ve oturma düzeni. Sınıfta etkin ve katılımcı bir ortamın oluşturulmasında öğrencilerin ve öğretmenlerin tüm iletişimlere açık olması gerekmektedir. Bunun için hazırlanacak ortamda öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin sağlanacağı düzenlemeler yapılmalıdır. Öğrenci katılımının sağlanması öğrencilerin hem kendi aralarında hem de öğretmen ile karşılıklı iletişim kurmasını sağlayacak sınıf düzenlemesini gerektirmektedir. Aşağıda sınıfta öğretme-öğrenme sürecinde etkileşim düzeyini belirleyen fiziksel düzenleme yaklaşımlarına değişik örnekler verilmiştir. 1. U düzeni yerleşim biçimi özellikleri. Öğrencilerin ve öğretmenlerin rahat çalışabilecekleri ve katılacakları alanlar oluşur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin etkileşimi yoğun olur. Öğretim materyallerinin kullanımına uygundur. 2. Küme. Ekip çalışması yerleşim biçimi. Özellikleri grup çalışmasına uygundur. Öğrenciler arasındaki işbirliğinin en fazla olduğu sınıf düzenidir. Yalnızca aynı grupta bulunan öğrenciler arasındaki etkileşimi yoğunlaştırır. 3. Daire yerleşim biçimi. Özellikleri sınıf içerisinde öğrencilerin ve öğretmenlerin iletişim ile yoğun etkileşimi ideal ve en etkili düzeydedir. Hazırlanması çabuk ve kolaydır. Sıralar olmadan sandalyeler kullanılarak da oluşturulur. Öğretmen oturum düzeni içerisinde rahat hareket eder. 4. Proje. Özel çalışma grupları yerleşme biçimi. Özellikleri daha çok ders dışı, laboratuvar, bilgisayar odası, proje çalışması gibi öğretme etkinliklerinin düzenlenmesinde kullanılır. Öğrenciler gruplar halinde çalışır, projeler geliştirir ve üzerinde çalışmalar yaparlar. Öğrencilerin güdülenmesi. Organizmada davranışları başlatan güçler başlıca üç çeşittir. Güdü. Bir davranışı başlatan, açığa çıkaran, anlaşılır yapan, açıklayan, sürdüren ve yönlendiren fizyolojik ve psikososyal enerjiye denir. Organizmanın ihtiyacını gidermek için belli bir dönemde faaliyet gösterme eğilimidir. Fizyolojik ihtiyaçlar, açlık, susuzluk, cinsel istek, güven, korunma, sevgi ve saygı, öğrenme, kendini gerçekleştirme, bireyde başlıca güdü kaynaklarıdır. Dürtü. Organizmada etkinlik yaratan ya da artıran fizyolojik güçtür. Organizmada ihtiyacını karşılamak için beliren güce dürtü denir. Organizmanın bozulan dengesini düzeltmek için bir itme ve canlanma tepkisini göstermesidir. Biyolojik ihtiyaçları karşılayan itici güçlerdir. Açlık, susuzluk, cinsellik dürtüleri. İçgüdü. Öğrenilmemiş, değiştirilmesi mümkün olmayan, türe özgü, kalıp halini almış davranış örneklerini başlatan ve devam ettiren güçlerdir. Kuşların göç etmesi, arının bal yapması ve annelik sevgisi. Güdülenme. Bir şey yapmak için harekete geçmektir. Bireylerin güdülenmeleri farklı şekillerde olur. Örneğin sınavda yüksek not almak isteyen öğrencilerden biri ailesini mutlu etmek için, diğer biri ise kendini geliştirmek için başarılı olmayı isteyebilir. Birey davranışlarının temelinde gereksinimleri vardır. Gereksinimler onları karşılamaya iten dürtüleri harekete geçirirler. Dürtüler bireyi etkinlik eğilimlerine sokarak güdüleri oluşturur. Bu da bireyi davranışa geçirir. Güdülemeyi etkileyen faktörler 3 tanedir. Bunlar öğrenme amaçları, öğrenmeye karşı tutum, öğrenme biçimi.
Güdüleme yaklaşımları. İnsancıl yaklaşım. Bireyin güdülenmesinin temelinde gereksinimler yer alır. Gereksinimler fizyolojik, güvenlik, ait olma, sevgi, saygı, bilme, öğrenme ve kendini gerçekleştirme şeklinde bir sıralamaya sahiptir. Bu gereksinimler alt basamaklardan başlamak üzere karşılanmalıdır. Doyurulmayan gereksinimler bireyi harekete geçirir. Bireyler kendisini gerçekleştirme gereksinimi içerisindedirler. Davranışçı yaklaşım. Takdir edilen, cesaretlendirilen ve ödüllendirilen öğrenci daha kolay güdülenir ve öğrenir. Öğrencilerin davranışlarını biçimlendirmede pekiştireçler kullanılır. Sınıfta aferin alan, yüksek not alan, yıldız alan öğrenci öğrenmeye karşı güdülenir. Ödülün karşılığı olan ceza ise kötü alışkanlıkların oluşmasını önlemede kullanılır. Eleştiri. Bireyin ödülü bir süre sonra istismar edeceği ve davranışı sadece ödül elde etmek için yapar hale geleceğidir. Bilişsel yaklaşım. Bireylerin güdülenmesinin altında yatan anlama dürtüsü, dikkat, algılama ve dengeleme gibi zihinsel süreçlerin işlevleridir. Birey kendisi için amaç belirlerse buna ulaşmak için bütün çabasını gösterir. Güdü türleri. Birincil güdüler. Biyolojik temelli güdülerdir. Doğumla getirilir ve yaşamı sürdürmeye yöneliktir. Bütün insanlar için geçerli olan açlık, susuzluk, cinsellik ve bu gibi ihtiyaçlar. İkincil güdüler, bu güdüler öğrenilmiş güdülerdir. Yaşamsal önemi taşımayan ve bireylerin davranışlarını yönlendiren kaynaklardır. Sosyal ve psikolojik temelli güdülerdir. İki türlüdürler. Güdü türleri. İçsel güdüler. Bireyi harekete geçiren güçler kendisinden kaynaklanır. İlgi ve yeteneği kullanma, başarı hazzına ulaşma, meraktan kurtulma, amaçlara ulaşma. Dışsal güdüler, bireyi harekete geçiren güç çevreden kaynaklanır. Öğretmenden not, aferin alma, babadan harçlık alma, anneden aferin alma, statü elde etme. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi dışsal güdüdür? Anneden takdir alma. KPSS 2004. Öğrenmede içsel güdü, dışsal güdülere karşı daha etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi en etkili güdüleme örneğidir? Merak ve belirsizlikten kurtulma. KPSS 2003. Aşağıdakilerden hangisi içsel güdü kaynaklıdır? Başarma isteği. KPSS 2002. Sınıfta kural belirleme. Kural, önceden belirlenmiş kararlardır. Kurallar sınıf içinde davranışların sınırlarını belirler. Bir sınıfta kendisinden beklenilenleri bilen öğrenci davranışlarını buna göre yönetecektir. Sınıfta çok yönlü olan ilişkiler kural koyarak düzene sokulur. Sınıf kuralları öğretmenlerin öğrencilerden neleri yapıp neleri yapmayacaklarına ilişkin beklentilerinin resmi bir ifadesidir. Öğretmenin sınıf kurallarını belirleme sürecine öğrencileri katması oldukça önemlidir. Böylece öğrenciler sınıfta kendilerini ilgilendiren davranış biçimlerine katılacakları için benimseme düzeyleri ve kuralların uygulanmasına gönüllü olarak katılarak öz kontrol güçleri gelişmiş olur. Bir öğretmenin sınıfta disiplin problemleri ile karşılaştığında yapması gereken tedbirler şunlardır. Davranış kurallarını öğrenciler ile birlikte oluşturma ve uygulama. Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda görev ve sorumluluklar verme. Farklı yöntem ve teknikleri kullanma. Sınıfta kural koymanın faydaları şunlardır. Herkes için geçerli olduğundan yansızlığı sağlar. Kişisel isteklere ve geçiştirmelere engel olur. Kararları herkesin kabul etmesini ve yerine getirmesini sağlar. Ödül ve ceza uygulamalarına objektiflik, tarafsızlık getirir. Bireyleri görevi benimsemeye ve uymaya yöneltir. Yönetme ve planlama işlerini kolaylaştırır. Kurallar aşırı düzeyde belirlenir ve katılıkla izlenirse tek düzelik, sıkıcılık yaratır. Var olan kurallara özenle uyulmalı, yararlı olmayan kurallar değiştirilmeli ve kuralların ifadesi olumsuz ve emir şeklinden kurulmamalıdır. Örneğin, oturduğunuz yerde kaleminizi açmayın yerine kaleminizi çöp kutusuna açınız şeklinde kural ifade edilmelidir. Sınıf kurallarının sınıfta etkili olabilmesi için sahip olması gereken özellikler. Açık, net ve anlaşılır şekilde ifade edilmeli. Yapmayın, yasak gibi ifadeler yerine yapınız, ediniz şeklinde olumlu ifadeler kullanma. Yasak ifadeleri yerine olumlu yargıları ifade edecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. Kuralları belirlemede ve uygulamada sorumluluğu öğrencilerle birlikte paylaşma. Kurallar sınıfta etkili öğretimi sağlamaya uygun olmalıdır. Kurallar öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini karşılamayı destekleyici olmalıdır. Kurallar olumsuz davranışları açıklayıcı olmalıdır. Kural oluşturma. Okulda kuralları belirlemede izlenecek başlıca yollar şunlardır. Olumlu, istenilen ve olumsuz, istenmeyen davranışlar açıkça ortaya konulmalıdır. kural konuya ilgili ve taraf olan herkesin katılımıyla belirlenmelidir. Kuralın belirlenmesinin gerekçeleri ve sonuçları açıkça ortaya konulmalıdır. Kural herkes için belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Geçerliliğini yitiren kurallar değiştirilmeli ya da terk edilmelidir. Kuralın bozulması durumunda yaptırımın ne olacağı önceden belirlenmeli ve tavizsiz uygulanmalıdır. Soru tarzı. Öğretmen sınıfta istenmeyen davranışların sıkça görülmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Sözel uyarıcıları kullanma, B. Ceza verme, C. Yerlerini değiştirme, D. Yöntem ve tekniği değiştirme, E. İstenmeyen davranışı onaylamadığını hissettirme. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi öğretme, öğrenme ortamında bireysel farklılıkları dikkate alan bir öğretmen davranışı değildir? A. Sınıfın ortalama düzeyine göre öğretimi düzenleme, B. İlgi ve gereksinimleri dikkate alma, C. Her öğrenciye göre etkinlik programı düzenleme, D. Bireyselleştirilmiş öğretim teknikleri geliştirme, E. Farklı sorunlarla ilgilenme. Cevap A. Sınıfta istenmeyen davranışlar ve önlenmesi. Sınıfta istenmeyen davranışın önlenmesinde yapılması gereken öncelikle problemin kaynağını belirlemek ve sonra problem kaynağına inilerek ortadan kaldırılmasına çalışmaktır. Sınıfta istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olan etmenler, sınıfın yapısından, öğretmenden ve öğrenciden kaynaklanan etmenler olmak üzere başlıca 3 grupta incelenir. Sınıfın yapısından kaynaklanan problemler. Kalabalık sınıflar. Öğretmen, kalabalık sınıflarda kontrolü sağlamada zorluk çeker. Özellikle öğrencileri konuya yönlendirmede ve motivasyonda zayıf kalır. Sınıfın düzeni. Sınıfın görüntüsü, sıraların düzeni, oturma şekilleri, ısı, ışık ve havalandırma gibi ögeler sınıf içerisindeki etkileşimi önemli ölçüde etkiler. Öğrenciden kaynaklanan problemler. Öğrencilerin farklı kişilik özellikleri. İlgi, yetenek, güven ve benlik algısı gibi öğrencilerin farklı özelliklerinden kaynaklanan problemler, sınıfta öğretim sürecini etkiler. Öğretmen pasif, çekingen, başarısız ve derslere katılmayan özelliklere sahip öğrencilere yapabilecekleri konulara ilişkin sorumluluklar vererek onları kazanmaya çalışmalıdır. Aile ve sosyal çevreden kaynaklanan problemler. Aile ve sosyal çevrenin değerleri ve geldiği kültürün özellikleri öğrencinin problemler yaşamasına neden olabilir. Otoriter ve kapalı kültürlerden gelen öğrenciler sınıfta çekingen ve içe kapalı olduklarından etkileşime girmekte zorlanırlar. Bu nedenle bu tip öğrenciler aşamalı olarak aktif hale getirilmelidirler. Başarısızlık kimliği. Sınıfta problemli davranan çocuklar genelde başarısız çocuklardır. Başarısız kişilik niteliği öğrencinin öğrenme etkinliklerine katılmasını engeller. Derslerdeki başarısızlıklar kullanılan öğretim yöntemlerinden, öğrencinin öğrenme stilleri ve biliş yapısındaki farklılıklardan kaynaklanır. Başarısız öğrencilere öğretmenin yapacağı en önemli yardım, öğrencilere başarılı olabildikleri alanlarda sorumluluklar vererek başarılı kişilik niteliğini kazanmalarını sağlamaktır. Gelişim döneminden kaynaklanan problemler. Sınıfta istenmeyen davranışların bir bölümü gelişim döneminin özelliklerinden kaynaklanabilir. Örneğin, ergenlik döneminin ilk yıllarında bedendeki hızlı değişmelerden dolayı öğrenci dikkatsiz, unutkan ve sakar olabilir. Dengesiz duygu durumundan dolayı farklı kişilere farklı davranabilir. Öğrenciler hayranlık, isyan, şiddet gibi tepkileri sınıfta gösterebilir. Öğretmenden kaynaklanan problemler. Öğretim yaklaşımından kaynaklanan problemler. Öğretmenin uyguladığı öğretmen merkezli, öğrenci merkezli yaklaşımlar, öğrencinin öğrenme sürecinde aktif ya da pasif olma derecesine göre problemlerin çıkmasına neden olur. Öğretmenin derse hazırlığı, güdüleme, ilgi çekme, strateji ve yöntemler kullanma, soru sorma, ödev verme gibi yaklaşımları sınıfta istenmeyen davranışların ortaya çıkabilme durumunu etkiler. Öğrenciye bakış açısı. Öğrenciye değer veren ve saygı duyan öğretmen etkilidir. Öğrenciyi kabullenmişlik, tavır ve davranışları öğrencinin kendine güven duymasını güçlendirir. İstenmeyen davranışları önleme yolları. Bir öğretmen, sınıfta öğrencilerin ortaya koyduğu istenmeyen davranışlarla başa çıkmada aşağıdaki teknikleri kullanabilir. 1. Görev ve sorumluluk verme. Sınıfta sık görülen ve sürekli olan istenmeyen davranışların önlenmesinde en etkili yol, öğrenciye başarabileceği ve yapabileceği alanlarda görev ve sorumluluk vermedir. 2. Görmezden gelme, söndürme. Bu tür yaklaşımda her olumsuz davranışa müdahale etmeme anlayışı vardır. Bazen planlı olarak yapılmayan, yalnızca o ana ait bir davranış görülebilir. Öğrencilerin zaman zaman sınıfta konuşması, arkadaşlarını rahatsız etmesi, arkadaşlarını meşgul etmesi, resim yapması, farklı kaynaklar okuması gibi sürekli ve şiddetli olmayan davranışlar. Bu durumda öğretmen davranışı görmezden gelerek, yani ilgilenmeyerek pekiştirmemiş olur. Görmezden gelmede davranış önceleri bir süre için artar. Fakat daha sonra söner. Örneğin, iki öğrencinin aniden konuşması ya da sınıfta dışarıyı izleme davranışlarını öğretmen görmezden gelerek hem tekrarlanmamasını hem de üzerine gittiğinde doğacak başka problemleri önler. Bazı durumlarda görmezden gelinen davranış bir süre daha tekrarlanabilir, sıklaşır. Fakat bir süre sonra ortadan kalkar. 3. Dersi etkili hale getirme. Öğretmen, dersi ilgi çekici, heyecan verici ve öğrenciyi aktif hale getiren duruma getirir. 4. Sözel olmayan uyarıları kullanma. İstenmeyen davranışlar yoğun olarak gösteriliyor ve tekrarlanıyorsa, görmezden gelme yeterli olmayacaktır. Bu durumda öğretmen, sürdürdüğü öğrenme tekniklerini engellemeden aşağıdaki yolları kullanabilir. Göz göze gelmek ve değişik yüz ifadelerini kullanmak. Öğrencinin yakınına kadar gelmek. Öğrenciye ya da oturduğu sıraya hafif dokunmak. Aniden susmak ve sessiz kalmak. 5. Sözel uyarıcıları kullanmak. İstenmeyen davranışları durdurmada sözel olmayan uyarıların yetersiz kalması durumunda aşağıdaki sözel uyarılar kullanılır. İstenmeyen davranışı gösteren öğrenciye soru sorulur ya da sorulan soruya cevap vermesi istenir. İstenmeyen davranışı gösteren öğrenci ismiyle uyarılır. Sınıf kuralları ara ara açıklanarak tekrar edilir. 6. Sınıf dışında görüşme. Yukarıdaki önlemler uygulandığı halde istenmeyen davranışlar önlenemiyorsa, sınıfta olayı büyütmeden öğrenciyle uygun bir dille ve uyarıyla sınıf dışında görüşülür. 7. Okul disiplin kurallarını işletme. Çok önemli durumlarda ve bütün önlemler uygulandığı halde istenmeyen davranış tekrarlanıyorsa okul disiplin kurallarına başvurulur. 8. Cezaya başvurma. Öğrenciye kızmak, bağırmak gibi istemediği uyaranları vermek ya da istediği bu uyaranı teneffüse çıkmak, sevgi gösterme ve bu gibi vermeme şeklinde olur. Cezaya başvurma davranışı sadece koşulların geçerliliği olduğu durumlarda ortadan kaldırır ve koşulların geçerliliği ortadan kalktığında davranış geri gelir. Eğitimde ceza yerine alternatifi olan sönmeyi bekleme, görmezden gelme ve olumsuz pekiştirici kullanma önerilir. Soru tarzı. Bir sınıfta istenmeyen davranışların görülmesi durumunda öğretmenin aşağıdaki yaklaşım biçimlerinden hangisi bu sorunu çözmez? A. Etkili yöntem ve teknik kullanma. B. Öğretmenin öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda görevler verme, C. görmezden gelerek istenmeyen davranışların sönmesini sağlama, D. sınıfta istenmeyen davranışları görmek istemediğini sık sık açıklama, E. olumsuz pekiştireç kullanma. Cevap D. Sınıf yönetimi ve yapıcı disiplin. Son yıllarda disiplin sınıf yönetiminin en önemli etkenlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle bireyin kendi iç kontrollerini sağlamaya dayalı yapıcı disiplin anlayışının sınıflarda oluşturulması, öğretmenlerin önemli sınıf yönetimi yeterliliklerinden biri haline gelmiştir. Balay 2003, sayfa 167-181. 2000'li yıllarda sınıf yönetimi eserinde istenmeyen davranış sorunlarını azaltma, yapıcı disiplin konulu bölümünde sınıf ortamında istenmeyen davranış sorunlarını azaltmada bazı alternatif yaklaşımları ve yapıcı disiplini kullanma konusunu aşağıdaki gibi açıklamaktadır. Bir anlamı öğretim demek olan disiplin, Latince disciplina kelimesinden türemiştir. Bu kavram bugün daha çok öğretim için uygun bir ortam yaratmayı ifade etmektedir. Aktaran Balay 2003, Alderman 2001. Disiplin en kısa şekilde davranış denetimi olarak tanımlanmaktadır. Disiplinin özgür kılma ve baskı uygulama olmak üzere iki farklı yönü bulunmaktadır. 18. kaset, 2. yüzün sonu.